Yeni Türkiye Vizyonu.
İyi günler sevgili dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Türkiye Vizyonu programındasınız. Ben deniz spikeriniz Mustafa Murat Bayram. Sosyolog Profesör Doktor Masar Bağlı hocamla birlikte Yeni Türkiye Vizyonu'ndasınız. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler, sağ olun.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen programımızda azınlıklar ve Kürt sorunu demiştik. Aslında biraz da bu konuyla da bağlantılı bir şey. Bireysel özgürlükler. Aslında Türkiye denince bireysel özgürlükler pek kolay söylenmiyordu bazı zamanlar. Doğru. Eski Türkiye'de. Şimdi yeni Türkiye'de bireysel özgürlükler nasıl vatandaşımıza, bu milletimize yeni faydalar getirecek hocam?
Efendim bu özgürlük meselesi gerçekten çok sık gündeme gelen ve tartışılan temel konulardan birisi. Bildiğiniz gibi günümüz dünyasının da en çok belki de üzerinde durduğu ve dile getirdiği temel konulardan birisi özgürlüktür ki Fransız devriminin temel sloganlarından birisi de buydu. Liberté, égalité, justice diye işte adalet, kardeşlik, özgürlük, eşitlik gibi sloganlarla ortaya çıkmış olan siyasi hareket diyelim bütün dünyaya hızlı bir biçimde yayılıyor. Bu iyi de bir şey oldu yani. Bu hani olumsuz bir şey değil tabii ki. Fakat burada bir takım problemler var. O da şu. Meşhur hani bir dilemmayla karşı karşıya bırakarak özgürlük mi istersiniz, ekmek mi istersiniz tarzında bir takım Türkiye'de bir nevi aslında böyle bir önermeyle karşı karşıya kalmıştı. Eski Türkiye için söylüyorum. Yeni Türkiye'de artık ekmek mi özgürlük mü değil, hem ekmek hem özgürlük ikisinin birlikte. Zaten eğer ikisi birlikte olmasa özgürlüğün bir anlamı yok, ekmeğin de bir anlamı yok. Ama ekmek istiyorum dediğinizde özgürlüğünüz yoksa da ekmeğin bir anlamı yok. Özgürlük istiyorum dediğinizde de ekmeğiniz yoksa da özgürlüğün de bir anlamı yok. Çünkü hayatınız yok demektir.
Aynen.
Bu ikilemle karşı karşıya kalmadan bireylerin özgür bir biçimde kendi yaşamlarını ve temel insan haklarından doğan haklarını kullanmaları ile ilgili bir sürü düzenlemenin yapıldığını ve yapılması gerektiğini biliyoruz ki bunların başında bildiğiniz gibi esas bu konuyu belirleyen düşünce özgürlüğüdür, inanç özgürlüğüdür ve aynı zamanda da insanların işte siyasi tercih gibi pek çok alanda var olan özgürlüklerini, yaşam özgürlüğü, bunları kullanabilme hakkına sahip olması. Tabii Türkiye'nin bu tür şeyleri sağlayabilmesinin ilk şartı kamu otoritesinden bir nevi özgürleşmesiyle mümkündür. Yani niye bu bizde çok kamuyla, devletle bağlantılı bir sorunsal olarak düşünülüyor? Çünkü daha çok devlet bu özgürlükleri kısıtlayan bir mekanizma olarak karşımızda duruyor. Dünyanın diğer yerlerinde başka türlü belki mekanizmalar bunu engelliyorlardı. Daha önceki dönemlerde mesela Ortaçağ Avrupa'sında baktığımızda kilise özgürlükleri kısıtlayan bir mekanizma olarak, bir kurum olarak rol görüyordu. Yahut da devlet otoritesi aynı şekilde özgürlükleri kısıtlıyordu. İnsanlar artık hiçbir üst kurulun, yani onları aşan süperorganik bir yapının kendi tercihleri dışında, dini inançlar bundan farklı olarak görülmeli. Çünkü kendi tercihiyle siz bir inancı kabul ediyorsunuz, o ayrı bir konu. Ama bunun dışında kendi tercihinizle kabul etmediğimiz bir yapılanmanın, süper organik yani insanüstü bir varlığın özgürlüğümüzü kısıtlamasına izin vermemek gerekiyor. Bunun şöyle bir sonucu var. Yani özgürlüğümüzün kısıtlanmasının şöyle bir sonucu var. Bir, kişi kendini gerçekleştiremiyor. İki, toplumdaki var olan sorunların çözümüyle ilgili asla bir proje üretilemiyor. Yani özgür değilseniz siz oturup belli bir konuda bir fikir ortaya koyamıyorsunuz. Ve bu fikir ortaya konmadığı için de doğal olarak. Şimdi Türkiye tabii çok hakikaten genişledi epeyce. Hatta bazen bu kadar çok genişletildi ki başkasının özgürlüğünü tehdit edecek boyutlara vardığı da söyleniyor. Son zamanlardaki biliyorsunuz güvenlik paketleriyle ilgili tartışmalar da bu eksende devam ediyor. Ki ben de aynı kanaatteyim. Ya özgürlük tamam, sınırsız bir özgürlüğün varlığı söz konusu değildir. Bu çünkü başkasının hukukunu çiğnemeyi beraberinde getirebilir. Ona da dikkat etmek. Yani bu ciddi bir ikilem. Özgürlük, güvenlik ikilemi. Ama Türkiye'nin burada bireysel özgürlüklerden anlaması gereken ve yapması gereken Türkiye sosyolojisi ve siyasi tarihi açısından söylediğimizde iki konu bence çok önemli. Birincisi kişinin sahip olduğu dini inancını çok rahatlıkla bir biçimde dile getirmesi ve bunun gereğini yerine getirmesi. İkincisi de sahip olduğu etnik kökeniyle ilgili kültürel özelliklerini gösterebilmesi. Yani bunun aynı zamanda toplum ve kamu tarafından kabul edilmesi. Bunların ikisinde de çok büyük bir gelişme olduğunu, bireylerin büyük oranda özgürleşmiş olduklarını çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama bu konular biraz da şöyledir Mustafa Bey. Hem karşılıklı tartışma hem de dünyadaki var olan örnekleri üzerinde kafa yormakla bir yoluna girer. Yani birden çok kolay bir biçimde yapabileceğiniz bir şey değil. Ama bütün bunların ortak paydası şu ez cümle. Bir herkes tarafından kabul edilebilir bir adalet mekanizmasının egemen kılmasıyla sağlanabilir. Çünkü ta Magna Carta'dan bugüne kadar ki bütün bu alanlarla ilgili var olan tartışmalar ve anlaşmalar bir hukuk çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bir adalet duygusu çerçevesinde gerçekleşmiştir. Türkiye'de de bunu sağlamaya yönelik bir çalışmanın yürütülmesi gerekiyor. Her bir bireyin sığınabileceği en güvenli limandır adaletin limanı.
Devletin bir sıcaklığı herhalde bu bir 10 yıl içerisinde vatandaşımıza ulaşmıştır. Önceden bir devlet dairesine gittiğiniz zaman vatandaşımız belli tabular vardı. Hı-hı. Korkardı. Hani bireysel özgürlüktür belki de bu da. En azından ben kendi görüşüm olarak söyleyeyim. Biraz daha rahatladı. Biraz daha kendini ifade etme özgürlüğüne tabii sahip
ki
oldu.
Kesinlikle.
Korkuyordu. Yani bu vatandaşlar belli bir zaman ulusa çarıklı olduğu için sokulmadı. Hı-hı, ama hı-hı. Devletin o sıcak yüzü, o yeni Türkiye vizyonunun getirdiği bir şey var değil mi hocam?
Olmaz olur mu? Şimdi çok basit. Mesela benim çok yakınım bir arkadaşım. İlkokulda köyde beraber okuduk. Hatta bizim orada böyle çok sürekli milletin arasında bir espri konusu bile yapılır. Abdullah diye birisi. Abdullah'ın bir gün bir trafik cezası olduğu zaman işte bunu uzun süre ödemediği için kendisiyle ilgili bir yargı süreci başlamış ve bir mahkeme çağrı şeyi gelmiş kendisine. Pusulası. Gitmekten çok korkuyordu. Aradı yani. Dedi ki ya ben böyle bir durum var. Ben mahkemeye çağırıyorum. Bu kaç sene öncesinden bahsediyorum. Ya gideyim mi falan. Dedim ki ya git ne olacak. Dedi ki ya espri yaptı. Ya benle hakim birbirimize küsüz dedi. Ne yapacağız bu meseleyi. Şimdi gerçekten kamunun bütün varlığı devletin tamamı neredeyse vatandaş üzerinde bir denetim mekanizması, vatandaşı sürekli tehdit eden, vatandaşa herhangi bir biçimde şu ya da bu şekilde bir açığını yakalayıp onu içeri tıkayacak bir işleyiş olarak, bir güç olarak görülüyordu. Esasında böyle bir devlet mantığı olamaz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Tam tersine dediğiniz gibi devlet vatandaş için var olması gereken bir kurumdur. Ve devletin vatandaş için varlığı vatandaşa bir güven duygusu, özgüven duygusu verecektir. Vatandaşla devlet arasında da bir kelimenin tam anlamıyla bir dostluk tesis edilecektir. Yani dostu olmadığımız bir devlete hizmet edemeyiz yani. Bizim korktuğumuz, onun bize güvenmediği bir ilişki biçiminden birbirimize katma değer sunmamızın imkanı yoktur. Bu zaten Türkiye'nin son 10 yılda hem pek çok altyapı yatırımlarında hem de ekonomik refah seviyesinin arttırılmasında bu kadar çok önemli bir başarı elde etmesinin sihirli formüllerinden birisi bendenize göre de gerçekten bu şeyin ortadan kaldırılması. Yani bu duygunun, bu düşüncenin ortadan kaldırılması. Allah korusun biz yani hani herhangi bir biçimde bir kamu görevlisinin, bir emniyet görevlisinin, bir polisin yahut da bir jandarmanın bizim yanımızdan geçmesi yahut da bize doğru gelmesi bütün insicamın bozulması ve büyük bir endişeyle, bir korkuyla. Niçin? Şundan dolayı. Çünkü sizi suçlamak istediği zaman mutlaka size bir kusur buluyordu yani. Siz suçluysanız suçlu oluyordunuz. Şimdi bu 12 Eylül'de içeriye giren ve çıkan bir arkadaşım anlatmıştı bana. Çok ilginç bir anekdottur gerçekten. Biz dedi içeri girdiğimizde, bu ülkücü davasından içeri girenlerden birisi. Ben dedi içeri girdim. Cezaevinde tutup bize her gün şey söylüyorlar. Hani bu askeri yönetim her akşam çıkıp şey yapıyor ya. Basın bildirisi yok yok şey radyodan radyoda olduğumuz için de burayla da bağlantılı bir konu. Askeri yönetim her gün radyodan millete duyurular yapıyor. Diyor ki diyelim ki işte Ankara Sincan'daki olay falan olay çözüldü. Bilmem işte İstanbul'daki şu olay çözüldü. Kırıkkale'deki bu olay çözüldü. Bütün olayları yani o faili meçhul olan pek çok eylem yapılmış ya.
Evet.
Ölenler var, bilmem çatışmalar var. İşte adamın dükkanı yağmalanmış, şu bu olmuş, taranmış falan. Bütün bunlar her gün çıkıp söylüyorlar. Şu olay çözüldü, bu olay sona erdi. Tabii bunu söylemelerin pek çok şeyi var. Yani askeri yönetim ne kadar hızlı işlediğini, ne kadar pek çok sorunu çözdüğünü falan sürekli bunu söylüyorlar. Tabii bunu söylerken de cezaevinde bulunan adamları yakalamışlar. Diyorlar ki işte 5 tane olay var. Kim üstlenecek bu olayları? Hani hiç alakası olmayan adamlar olayları üstlenmek zorunda kalıyorlar. Mesela dağıtıyor diyor ki işte Mehmet Bey sen diyelim ki Sincan'daki olayı, Masar sen de Kırıkkale'dekini ol, işte bilmem Ahmet sen de şunu ol falan. Benim arkadaşım da dedi ki ben içeri girme, ben kardeşim böyle bir şey kabul etmem. Üstelik dedi bana yıkmak istediklerim olay da hayatta hiç gitmediğim bir kentte olmuş bir olay. Yani böyle çok eskiden şeyde Artvin'de falan olmuş bir olayı üstüme yıkmak istiyor. Kabul etmedim dedi. Uzun bir süre işkence ettiler. Sabah, öğlen, akşam rutin olarak. Yemeklerden önce ve yemeklerden sonra işkence ettiler çok uzun bir süre. Yani bu işkenceye maruz kaldım gerçekten. Sonunda ben kabul etmeyince dedi başka bir takım şeylere başvurdular. Yani yollara başvurdular. Şimdi burada altını çizmek istediğim nokta şu. Kamu otoritesi çok ciddi olarak yani sizin bir şeyi yapıp yapmadığınıza bakmaksızın üzerinize bir şey yapmak istiyorsa etiketi size yapıştırıyor ve siz bunu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Avukatlarımız mesela dedi ki şeye geliyorlardı, mahkemeye geliyorlardı. Sadece şu cümleyi söyleyebilirlerdi. Müvekkilim suçsuzdur, tahliyesini istiyorum. İkinci bir cümle kurma hakkına bile sahip değillerdi. Avukat yani. Mahkemede adamı savunurken bile ikinci bir cümle söyleme cesaretini gösteremiyorlardı yani. Başka bir şey. Bu adam yapmamış bu suçu yani. Siyasi bir tercihi vardır. Yine aynı şekilde mesela başka türlü yani gerek bu sol görüşe sahip olanlar, gerek etnik olarak farklı olanlar, Kürt olanlar, Diyarbakır cezaevini vesaire falan pek çok yeri böyle hatıralarla dolu olduğunu ve kamunun esasında korkulan bir mekanizma olduğunu, devletin insanların devletten korkması gerektiğini söyleyen, korkuyla yani zorla korkutarak insanlar bir şeyi sevebilirler mi?
Mümkün değil.
Ya üstadım yani böyle bir şey mümkün. Bunu yapmak istediler yani uzun bir süre. Ya bu çok kabul edilebilir bir durum değil gerçekten. İnsan tabiatına aykırıdır. Son derece çok büyük travmalar beraberinde getirdi. Çok büyük sorunlar ama hamdolsun bunu cidden çok altın defalarca bir sosyolog olarak çizerek söylüyorum. Bizim toplumumuz devletten çok daha sağduyulu davrandı. Yani çok daha hassas davrandı. Çok daha itinalı davrandı gerçekten. Çok daha titiz davrandı. Yani kamu otoritesinin yapıp ettiklerine karşı kendi duruşunu, kendi soğukkanlılığını bozmadı gerçekten. Yani evet. Bu bizim toplumumuzun çok büyük bir erdemi olarak görülmesi gerekiyor. Şimdi düşünün o bahsettiğim arkadaşımın yani çok uzun bir süre işte kamunun kendisine yapıp ettiklerinden sonra nasıl bakabilir devlete?
Yani çok sert bir
tabii,
bakış olur.
Tabii çok sert bakış olur ama öyle değil yani.
Doğru.
Ben biliyorum öyle olmadığını yani.
Tabii ki maalesef demokrasimiz bazı sınavlardan geçti. Hı-hı. 60'da, 70'de, 80'de ve günümüzde de hatta günümüze yakın bir zamanda 28 Şubat'ta da bu
daha
zamana,
da yakın bir tarihte de 17-25
Aralık'ta 17-25
Aralık'ta
da dediğiniz gibi bireysel özgürlükler buna rağmen çok düzgün bir şekilde kamu otoritesinde sağlamasıyla ilerliyor. Mesela anayasal bireysel başvuru hakkı var hocam. Bu çok önemli bir şey aslında.
Kesinlikle. Az önce de söyledim. Bireylerin herhangi bir tehditle karşı karşıya kaldıkları zaman gerek kamudan gelmiş olsun, gerek dışarıdan gelmiş olsun sığınabilecekleri biricik limandır adaletin limanı. Yani bunun dışında mesela devlet otoritesine karşı kişinin hakkını savunabilecek olan tek mercidir. Yani tek referans noktasıdır adalet. Bunun bireylerin adalete ulaşımlarıyla ilgili hiçbir engelin Türkiye'de olmaması gerekiyor ki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının bu çerçevede verilmiş olması çok çok önemli gerçekten. Pek çok kişi adaletin tükendiğini düşündüğü yerlerde, yani bütün yerel mahkemeler ve üst mahkemelerin verdiği kararlar tükendikten sonra, hatta kimi davalarda tükenmeden de, yani anayasal bir hak ihlali söz konusuysa bunlar tükenmeden de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak başvuru yapılabiliyor. Bu aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulabiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararların anayasanın üstünde bir karar olarak kabul edilmesi, bütün bunlar bireylere yönelik hakkın, hukukun ne kadar çok titiz bir biçimde gözetildiğinin bir işareti olarak görmek gerekiyor. Tabii sadece adaletle bu işler yürümez. Ben bir sosyoloğum. Kanunların bir ruhunun olduğunu da biliyoruz. Yani bu sosyolojinin temel konularından, alanlarından birisi de hukuk felsefesi. Kanunların ruhunu da toplumdan aldığını, toplumsal bilinçten aldığı gerçeğini dikkate aldığımızda, bu işi az önce de söyledim, tekrar altını çizeyim, birlikte yürütmek zorundayız. Yani kamuyla toplumsal talepler, sivil toplum kuruluşları, medya gibi pek çok dinamikle birlikte bu işe eğilmek ve birlikte yürütmek gerekiyor. Aksi halde tek başına adaleti mükemmel bir hale getirirsiniz ama onun okuyucusu ve yorumlayıcısı olan aktörler bunu farklı bir biçimde yorumladıkları zaman amacına ulaşmamış bir kanun olmuş olur. Zor bir konu, yani özgürlüğün mutlak bir biçimde sağlanabilmesi, bireysel özgürlüğün, ama buna öykünmek ve çalışmak gerekiyor. Yani bu konudaki şeyi kaybetmeden temel prensipleri, temel arayışları asla bir kenara bırakmadan bu anlamda çalışmak ve devam etmek gerekiyor.
Toplumsal hafızamız biraz bildiğiniz üzere zayıftır hocam. Eski Türkiye'de ne anayasal özgürlükler, ne işte mahkemeye gitme veyahut işte en ufak bir mahkemeye giderken bile bir korku hakimdi. Biz bunu çabuk unutuyoruz herhalde. Yeni Türkiye herhalde bu unutkanlığımızı
şimdi
kaldıracak.
Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Yani bizim anayasada var olan kanunların yahut da yasalarımızdaki var olan yönetmenliklerin içeriğiyle ilgili yahut da adil olup olmamasıyla ilgili bir sorun değil aslında bu. Hani bununla ilgili de bir sorun vardı belki ama bu değil. Esas mesele şuydu. Türkiye'deki kanunların yazdıklarından ziyade uygulayıcıların niyetleri önemliydi.
Doğru.
Yani kanun ne yazdığı çok çok önemli, hatta hiç önemli değildi yani. Bunun çok tipik bir örneği var. Herkesin bildiği için o örneği verelim. Çok da böyle siyasi tarihimizi etkilediğinden dolayı o örneği vermekte fayda var. 367 kararı biliyorsunuz, Abdullah Bey Cumhurbaşkanı olacağı zaman birileri çıktı dedi ki 367 kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmemesi halinde geçerli olmayacak. Anayasada var mı? Yok. Taammüllerde var mı? Yok. Kanunlarda var mı? Yok. İç tüzükte var mı? Yok. Nerede var? Hiçbir yerde yok. Ama resen ben yaptım oldu diye oldu ve dolayısıyla bunun olmasının sebebi de şuydu. Yani böyle bir yorum yapabilmelerine imkan sağlayan esas şey bu konuda yasayı muğlak yapmış olmalarından kaynaklandı. Uygulama itibariyle bir muğlaklık var. Bunu Türkiye'nin gidermesi gerekiyor. Varsın gerçekten özgürlükleri kısıtlayan bir anayasa olsun ama açık ve net olsun. Bilelim yani, emin olalım. Biz bilmediğimiz, nasıl yorumlanacağını asla tahmin etmeyeceğimiz bir kanunun varlığı en büyük tehdittir bireyler bireysel özgürlük için. Hiçbir biçimde nasıl yorumlanacağını bilmediğiniz bir kanun karşısında kendinizi asla güvende hissedemezsiniz yani. Onun için Türkiye'nin bu konudaki temel stratejisi, yani yeni politikasındaki temel espri, gerçekten çok önemsiyorum üstadım bunu. Kanunun açık ve net olması. Türkiye'nin gerek anayasadaki var olan o ilk maddeler, gerek diğer ceza kanunlarında ve diğer kanunlardaki var olan temel yasal çerçevenin açık ve net, anlaşılır bir biçimde olması gerekiyor. Bunun sağlanması Türkiye'nin hukuki olarak geleceğinin birinci derecedeki önceliği ve teminatıdır. Bu kadar çok önemsediğimi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü muğlak bir kanun her zaman her türlü şekilde yorumlanabilir gerçekten. Ve o tür bir kanundan siz aslında özgürlük devşirmeniz gereken bir kanundan, tam tersine insanların özgürlüğünü kısıtlayan bir şey olarak da uygulama da çıkarabilirsiniz. Ve dediğim gibi burada bizde pek çok örneği var. Mesela daha önce var olan azınlıklarla ilgili, yani çoğunluğun azınlık üzerinde bir haksız baskı kurmasını engellemeye yönelik çıkarılan kanun tam tersi için kullanılmıştır. Yani. Çoğunluğun hakkını korumak için kullanılmıştır. Yani bu çok başka bir yerde olmayan bir uygulama gerçekten bizim ülkemiz dışında. Yeni Türkiye'nin bu tür muğlak, ne olduğu belli olmayan, içeriği net olmayan, uygulayıcının tamamen siyasi görüşü yahut da keyfi uygulaması doğrultusunda yorumlanabilen anayasal veyahut yasal kurallardan temizlenmesi gerekiyor. Yeni Türkiye net ve açık olması gerekiyor.
Hocam,
ve öyle olacak yani. Bu bütün değişimler bunu gösteriyor zaten.
Hocam, hani mesela biz en ufak bir şey olduğu zaman dışarı bakmayı severiz. Hı hı. Zaten ya Amerika'dan ya Avrupa'dan dem vururuz. Ama mesela bir Amerikan polisi bir yerden bir eylem yapacaksa bir şeridi çeker, hı hı, ve o şeridi geçirtmez. Veyahut Avrupa polisi, bir Almanya'da mesela geçtiğimiz aylarda olan bir, yanlış hatırlamıyorsam bir Köln'deydi, hı hı, bir ayaklanma gibi bir şey oldu. Ne kadar sert bir şekilde bastırıldığını gördük. Hı hı. Bizim yeni Türkiye'deki o bireysel özgürlüklere ne olursa olsun, eylemsel açıdan da olsun, diğer açıdan da olsun kazandırdıklarını görebiliyoruz değil mi hocam?
Ya tabii ki şu tabii bizim için çok ciddi bir problem. Bizim ülkemizde halen çok ciddi olarak şiddeti temel bir araç olarak kullanan bu gruplar ve yapılar mevcut maalesef. Bunlarla baş etmenin hukukun dışına çıkmayı kışkırtıcı bir tarafı var. Yani eski Türkiye'de bu tür şiddet olayları baş etmek için hukuk dışı yollara başvurmanın meşru olduğu, yani hatta mümkün olduğu diyelim, belki meşru değil ama mümkün olduğu bir genel işleyiş vardı, bir gidişat vardı. Nitekim bu gidişatın üzerinden zaten bir takım mafyavari yapılanmaları devletin içerisine sızdılar. Yeni Türkiye'de bunlarla mücadele etmek, o bahsettiğiniz bir takım hakların yerine getirilmesi, işte bireysel protesto hakkı ve sayfa, bütün bunlar olacak ama bunların hiçbirisi kamuya, kamu malına, kamu otoritesine ve bir başkasının hakkını ve hukukunu ihlal etmeyecek bir şekilde olması gerekiyor. Ki Türkiye bu konuda bunların istismarı ile ilgili sorunların devasa bir sonuç çıkardığını en iyi bilen ülkelerden birisidir. Yani biz kamunun hukukun dışına çıkmaması gerektiğinin altını çizmek durumundayız ki Türkiye bunun altını çiziyor. İkincisi, bir takım özgürlüklerin kısıtlaması üzerinden ortaya çıkabilecek olan büyük sorunlara da yol açmamak gerekiyor. Ve aynı zamanda da bireylerin kendilerini ifade etmelerinde de imkan tanımak gerekiyor. Bunların hepsini birlikte yürütüyor ki bunların hepsini birlikte yürütmek aslında şu anlama geliyor. Bir, yasal bir düzenleme yapmanız gerekiyor. İki, kamu otoritesini bütün alanlarda yasal bir çerçevede yetkilendirmek gerekiyor. Üçüncüsü de toplumun bu kamu otoritesinin onların güvendiği için var olduğunu göstermek gerekiyor. İnandırmak değil, göstermek gerekiyor. Yani bu vatandaş bilecek ki kamu güvenliğini sağlayanlar benim güvenliğimi sağlıyor diye bakacak ve o zaman ona katkıda bulunacak. Yoksa başka türlü kamuya katkıda, kamu güvenliğe katkıda bulunmayı ihbarcılık olarak kabul edip aşağılıyorlar.
Evet.
Ya bu ciddi bir problem. Avrupa'da hiçbir biçimde, Avrupa ülkelerinde kamu işleyişini zedeleyen birisinin polise ihbar edilmesi, bizim buradaki gibi yani polise haber verilmesi diyelim, bizim buradaki ihbarcılık gibi görülmez. Görülmemesi gerekiyor zaten. Adam kendi güvenliğinin tehdit edildiğini, zedelendiğini düşünüyor. Onun için oraya da bir işbirliği yapıyor. Bizim de böyle bir şeyi, böyle bir strateji ve politikayı izlememiz ve belirlememiz gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Türkiye Vizyonu'nda. Şimdilik hoşçakalın.
Yeni Türkiye Vizyonu.